Ayrım 8. İrticaya karşı genelkurmay belgeleri. Hikmet Çiçek. Sayfa 95. Tarikat şirketleri. Batı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan bir başka raporda tarikat ve cemaatlerin denetimindeki şirketler saptandı. Raporda 500 trilyon liralık bir sermayeyi kontrol eden şeriatçı 385 şirket olduğu belirlendi. Bunlar içerisinde 203 şirket ile Fethullahçıların ilk sıraya aldığı kaydedildi. Batı Çalışma Grubu tarafından saptanan dinci sermayeli şirketlerin dağılımı şöyle: tarikat ve cemaatler ve şirket sayısı. Fethullahçılar 203, Nakşibendiler 56, Milli Görüş 47, Süleymancılar 29, Radikal İslamcılar 31, Yeni Nesil Grubu 6, Yeni Asya Grubu 6, Kadiriler 7. Batı Çalışma Grubu Bilgi İhtiyaçları 5 Mayıs 1997. Onbaşı Kadir Sarmusak tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan çalınan bu belge, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkan Vekili Bülent Orakoğlu tarafından Tansu Çiller ve Meral Akşener'e iletildi. Aynı belge, YDP Genel Başkanı Hasan Celal Güzel tarafından kamuoyuna açıklandı. Belge, Batı Çalışma Grubu'nun bazı kurumlar hakkında bilgi toplanması için yayımlanan emri içeriyor. Şeriatçı faaliyetlere destek veren ve karşı çıkanların saptanması isteniyor. Belgenin gereğinin yapılması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı tüm birimlere ve bilgi için de Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına gönderildiği anlaşılıyor. İlgi: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 1 Mayıs 1997 gün ve İSTH 3429-1-97 İKK.Ş 307 sayılı yasası. 1. Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine yönelik olarak ilgiyle gönderilmesi istenen bilgi ve raporlara ilave olarak aşağıda belirtilen bilgilerin de derlenmesi ihtiyacı doğmuştur. İl ve ilçelerdeki A. Tüm dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları ve konfederasyonları. B. Yükseköğretim kurumları, fakülte, yüksekokul ve enstitüleri. C. Yurtlar, kredi ve yurtlar kurumuna bağlı kurum ve kuruluşlara bağlı yurtlar. D. Üst düzey yöneticiler, vali, kaymakam, büyükşehir belediye başkanları, belediye başkanları ile diğer mülki makamlarda bulunan görevlilere, müdür, daire başkanlarına ait biyografiler, anılan şahısların siyasi görüş ve yönleri. E. İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri. F. Siyasi parti il ve ilçe yönetim kadroları. G. Yerel TV, radyo, gazete, dergi ve diğer basın yayın kuruluşları. 2. Anılan bilgilerin değerlendirilmesinde gizliliğe azami dikkat gösterilecek, gerektiğinde bölgedeki diğer askeri makamlarla işbirliği yapılabilecektir. Temin olunan belgiler, 12 Mayıs 1997 tarihine kadar ekte belirtilen formatlara uygun olarak bilgisayar ortamında hazırlanarak yazılı ve disketlere kayıtlı olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na gizli, kişiye özel gizlilik derecesinde gönderilecektir. Bu tarihe kadar temin edilemeyenler, teminini müteakip bekletilmeksizin aynı usullerle gönderilecektir. Arz rica ederim. Deniz Kuvvetleri Komutanı namına emriyle Aydan Erol, Koramiral, Kurmay Başkan. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı orta dereceli askeri okullarda uygulanan eğitim ve öğretim sistemi. 12 Haziran 1997 günü Ankara Başkent Öğretmen Evi'nde Milli Eğitim Bakanlığı Proje ve Program Daireleri yetkililerine ve rehber öğretmenlere verilen briefing. Bu dokümanın temel yapısını orta dereceli askeri okullarda bir yıldır uygulanmakta olan ve temelde ezbersiz bir eğitimi amaçlayan öğrenmeyi öğrenme modeli oluşturmaktadır. Bilindiği üzere insanlığın içinde yaşadığı bilgi toplumuna geçiş sürecinde itici gücü bilgi ve bilgili insan oluşturmaktadır. Bilgi çağının insanı bilgiye nasıl ulaştırabileceğini bilen, ulaştığı bilgiyi kullanan ve edindiği bilgiler aracılığıyla öğrenme yaşantıları arasında ilişkiler kurarak yeni bilgiler üretebilen insandır. Bu husus, 7. 5 yıllık kalkınma planının eğitim ve kültür politikası bölümünde de 21. yüzyıl insanının düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, bilgiyi yaratıcı bir şekilde kullanabilen, bilgi çağı kimliğine uygun, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, kendini tanımaktan ve açıklamaktan korkmayan bireyler olarak yetiştirilmeleri amaçlanmalıdır şeklinde ifade edilmiştir. Kültür politikamızda çizilen bu insan profiline bağlı olarak, TSK eğitim politikası dahilinde de iletişim becerisi gelişmiş, yaratıcı düşünce yapısına ilgi ve yeteneklerini tanıyan, Eleştirel düşünceye sahip ve bunu yaşamında uygulayabilen, sorunlara çözüm oluşturabilecek kişilik özelliklerinde kendini gerçekleştirmiş bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Çünkü kendini gerçekleştirmiş insan, bilginin ürünlerini değil kendisini kullanan, kullandıkça da yeni bilgiler üreten insandır. Bu şekilde kendini gerçekleştirmiş bir bilgi çağı insanını yetiştirmeye yönelik eğitim modelini yaratma sorumluluğu biz eğitimcilere düşmektedir. Genel olarak incelediğimizde eğitim sistemimizde şu ana kadar bu amaca yaygın olarak gerçekleştirecek bir model oluşturamamış olmamızdaki en büyük engelin ailede, toplumda ve dolayısıyla okullarımızda kullandığımız mevcut iletişim modelinden kaynaklandığını görmek mümkündür. Ülkemizde halen ataerkil aile düzeni oldukça yaygındır. Ataerkil aile yapısında çocuk konuşandan çok söyleneni yapan, saygı duyulandan çok saygı duyan konumundadır. Hatta ağzı var dili yok söz gümüşse sükût altındır gibi deyişler de kullanılarak konuşmamaya yönlendirilmiştir. Ailedeki bu durum toplum ve okula da yansımakta, öğrenci ve öğretmen ilişkilerinin otoriter bir hava içerisinde yürütülmesine neden olmaktadır. Öğretmenler de dünün küçüğü bugünün yetişkini olduğu için yaygın olarak aynı tavrı sınıf atmosferine taşıyarak bilgi ve doğruyu kendi tek elinde görmekte, bu ise tek yönlü bir iletişim modelinin kullanılmasını beraberinde getirmektedir. Ayrıca beynin en temel fonksiyonu düşünmektir. Öğrenci, ilgili konuları düşünmek için eğitilmesi gerekirken, ağzına kadar bilgiyle doldurulacak kaplar olarak görülmekte, kabın ağzına ulaşıldığında da daha fazla bilgi ve gerçeklerle doldurulmak için baskı yapılmaktadır. Bu baskı ezberdir. Ne yazık ki bugünkü eğitim beynin daha az önemli bir fonksiyonu olan hatırlamanın üzerinde dururken, göreceli de olsa onun asıl fonksiyonu olan düşünmeyi göz ardı etmektedir. Okullarda yaygın olarak kullanılan düşünme, kesin cevapları olan problemleri çözmede kullanılan düşünmedir. Kesinlik prensibi olarak da ifade edilen bu gibi yöntemlerle çocuklara düşünmeyi öğretmek mümkün değildir. Ezberin uygun bir eğitim yaklaşımı olamayacağı gibi, bu şekilde kazanılmış davranışların da bilgiyi elde etmede uygun bir yöntem olmadığı açıktır. Kesinlik ve ezberleme, düşünmenin, yaratıcılığın ve orijinalliğin düşmanıdır. Bu yaklaşımla ezberin tanımını şu şekilde ifade etmek mümkündür. Ezber, herhangi bir öğrenme konusunun aile ve okul ortamında yer alan tek yönlü iletişimin neden olduğu otoriteye duyulan inançla şekillenen değişmez bir tutumla daha önce edinilen bilgiler arasında ilişki kurmaksızın doğruluğuna şüphe etmeden inanılarak yanlış da olabileceği konusunda merak bile duymadan, sorgulamaksızın, kavramadan bilgi düzeyinde benimsenmesidir. Oysa ki bilginin böyle bir süreç sonucu değil de ancak çift yönlü bir iletişim modeline dayanan, öğretmenlerin bilgi ve doğruyu kendi tekerlerinde görmeden girecekleri sınıflarda oluşturacakları gerçek bir iletişim süreci yoluyla yapılacak görüşme ve tartışmalar sonrasında elde edilebileceği, bilgi toplumu insanı modelinin de bu sayede gerçekleşebileceği açıktır. Özet olarak belirtilmesi gerekirse, sınıf içi iletişimde öğretmenden öğrenciye yönelen iletişim modelinin her birini aynı anda hem öğretmen hem de öğrenci kılacak bir iletişim modeline dönüştürülmesine ihtiyaç vardır. Böylece bilginin üretilmesinde ve bilgi çağı insanının yetiştirilmesinde öğrencilerin öğretmeni ve öğretmenin öğrencileri kavramlarının öğrencileşen öğretmenler ve öğretmenleşen öğrenciler kavramları ile yer değiştirmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu gerçeklerden hareketle 1995 yılından itibaren başlanan çalışmalarla A. Her türlü eğitim ve öğretim etkinliği açısından öğretmen merkezli ve öğretici değil, öğrenci merkezli ve etkileşime dayanan B. Öğretmenlerin rolü açısından bilgi verici ve uzman değil, katılımcı ve gerektiğinde öğrenici C. Öğrencilerin rolü açısından dinleyici ve daima öğrenici değil, katılımcı ve gerektiğinde öğretici D. Ders içerikleri açısından bilgi düzeyindeki bilgilerden ziyade ilişkilere, kavramaya, analiz ve senteze ağırlık veren, E. Öğretim yöntem ve teknikleri açısından ezber ve hatırlamaya dayalı uygulamalar yerine kendini ifadeye olanak verecek yaratıcılığı geliştirerek, sorgulama ve ilişkilendirme yoluyla öğrenmeyi sağlayacak bir model oluşturulmuştur. Bu modelin aksaksız yürütülmesi amacıyla hazırlık dönemi olan 1995-1996 eğitim ve öğretim yılında okul sisteminin ana öğeleri olan öğrenci, öğretmen, okul yönetimi ve fiziki imkanlara yönelik bir seri önlemler alınmıştır. 1. Öğretmenlere yönelik olarak. A. Etkili öğretmenlik için sistemli çalışma programı. B. Sınıf ortamı yönetimi. C. Ezbersiz eğitim ve bu kapsamda 1. Dayanıklı bilgilerin belirlenmesi. 2. Öğretmen kılavuz kitaplarının yeniden düzenlenmesi. 3. Soru sorma teknikleri. 4. Ölçme değerlendirme. 2. Öğrencilere yönelik olarak. A. Psikolojik danışma ve rehberlik. B. Lider danışmanlığı. C. Öğrenme sorumluluğu. D. Yaratıcı düşünce ve eğitici drama kulübü faaliyetleri. 3. Okul yönetimine yönelik olarak. Okullarda örgüt ikliminin ılımanlaştırılması. 4. Fiziksel yapıya yönelik olarak. A. Dershane ortamının güzelleştirilmesi. B. Bilgisayar destekli eğitim programı. C. İnternet. D. Multimedya. E. Kapalı devre TV sistemi. F. Kütüphane konularında gerçekleştirilmiştir. Bunlardan özellik arz edenler özet olarak şu şekilde açıklanabilir. Etkili öğretmenlik için sistemli çalışma. Eğitim ve öğretim etkinliklerinde arzu edilen başarı ve verimliliğin elde edilebilmesi açısından öğretmen ve öğrenci ilişkilerindeki niteliğin büyük bir önemi vardır. Bu gerçekten hareketle bütün öğretmenlerimize güdülenme, teşvik, iletişim, disiplin problemleri ve gruba önderlik etme gibi konularda yol göstererek karşılıklı sevgi, saygı ve eşitlik havasının yaratıldığı, teşviğin ön plana çıkarıldığı, karar almada herkese söz hakkı tanındığı, davranışların altında yatan nedenleri anlamaya yönelik rehberliğe dayalı, öz disiplin anlayışının geliştirerek pekiştirildiği, demokratik bir sınıf ortamının oluşturulmasına desteklemek amacıyla etkili öğretmenlik programları uygulanmış ve her öğretmenin bu programdan geçmesi sağlanmıştır. Bu programların düzenlenmesinde üniversitelerin yanı sıra konuyla ilgili özel eğitim kurumlarından da istifade edilerek öğretmenlerimizin konuya yönelik yeterliliklerinin geliştirilmesi sağlanmıştır. Burada konuya yönelik olarak vurgulanması gereken en önemli husus, etkili öğretmenlik programının bir dersin nasıl öğretileceğini içeren öğretim, yöntem ve teknikleriyle karıştırılmamasıdır. Uyguladığımız bu programların özünü, öğretim süresince ortaya çıkan ve öğretimi olumsuz yönde etkileyen her türlü sorunun çözümüne yönelik olarak öğretmenler tarafından izlenecek yaklaşımları içermektedir. Bu yönüyle anılan programlarla başarılı bir eğitim ve öğretim ortamı için teşviğin anahtar unsur olduğu, kötü bir iletişimin birçok disiplin sorunu yarattığı ilkelerinden hareket edilmiştir. Böylece öğretmenlerimizin gerek grup gerekse bireylere yönelik iletişim ve teşvik becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olacak ortamlar oluşturulmuştur. Bu uygulamalar devamlı bir hizmet içi eğitim anlayışı ile sürdürülmektedir. Öğretmen kılavuz kitaplarının yeniden düzenlenerek dayanıklı bilgilerin belirlenmesi. Ezberin olmadığı, yaratıcılığın, düşünme ve öğrenmenin önemli olduğu yeni modelimizde, her şeyin öğrenilmesi yerine dayanıklı tüketim malı gibi ömür boyu kalıcılığı olacak, öğrencilerin günlük yaşamlarında sıklıkla kullanacakları ve kullandıkça özümseyerek kendilerine mal edebilecekleri nitelikte fonksiyonel ve dayanıklı, bu özellikleriyle de yeni karşılaştıkları durum ve sorunlara da uyarlayarak kullanabilecekleri transfer edilebilir bilgilere dayalı bir program oluşturulmuştur. Bu maksatla, öğretim programlarının uygulanması anında program içinde yer alan ünite ve konularla ilgili kazandırılması gereken amaç ve davranışlar, bu amaç ve davranışların kazandırılmasında izlenecek süreç, işleniş, konunun işlenmesinden sonra uygulanacak ölçme ve değerlendirme konularında öğretmenlere yol gösterici olması ve uygulamalarda standartlığı sağlayabilmek amacıyla 1989 yılında oluşturarak o tarihten bu yana uygulama sonuçlarını da dikkate almak suretiyle geliştirerek kullanmakta olduğumuz öğretmen kılavuz kitapları, ünite, konu, amaç ve davranışlar bazında tek tek detaylı bir şekilde yeniden incelemeye tabi tutulmuştur. Bu inceleme sürecinde ünite ve konular, bunlara ait amaç ve davranışları da içerecek şekilde dayanıklı ve dayanıksız bilgiler olarak tasnife tabi tutulmuştur. Bu tasnif işleminde dayanıklı bilgilere yönelik olarak öğrencilerin yaşamlarında karşılaştıkları olay, durum ve problemlere dayanan ve transfer yoluyla sıklıkla kullanabilecekleri, bu yönüyle de bizzat öğretmence düzenlenecek etkinlikler sonucunda kazandırılacak olan davranışlar, dayanıksız bilgiler söz konusu olduğunda ise daha çok bilgi düzeyinde olan, öğrencilerin kendi çabaları sonucu öğrenebilecekleri, günlük yaşamları açısından da pratik bir yarara dönük olmayan davranışlar hareket noktamızı oluşturmuştur. Dolayısıyla bu şekilde yapılan tasnif sonunda öğretim süreci ağırlıklı olarak dayanıklı bilgilere tahsis edilmiştir. Soru sorma teknikleri. Öğretim sürecine yönelik olarak yapılan bilimsel araştırmalar, öğretmenlerin ders süresinin üçte ikisini konuşmaya ayırdıklarını göstermektedir. Bu durum ise programların öğretmen merkezli olarak yürütülmesine neden olmaktadır. Bu nedenle öğretmen merkezli eğitim yaklaşımının, öğrenci merkezli eğitim anlayışına dönüştürülebilmesinin temel şartlarından birisinin de tüm eğitim ve öğretim etkinliklerinde soru sorma tekniklerinin öğretmenler tarafından etkin bir şekilde kullanılabilmesine bağlı olduğu gerçeğinden hareketle, öğretmenlerimiz soru sorma teknikleri konusunda hizmet içi eğitim programlarına tabi tutulmuştur. Uygulamakta olduğumuz öğrenmeyi öğrenme modeli aynı zamanda Sokratik modeli de içermektedir. Bu nedenle insanlardaki yaratıcılığın geliştirilmesinde ve problemlere çözüm üretmede soru sormanın büyük bir önemi olduğu dikkate alınarak, anılan bu programlar ve öğretmenlerin sınıf ortamında öğrencilere yöneltecekleri sorularla ilgili olarak, yöneltecekleri soruları öğrenciden beklenen yanıta göre biçimlendirebilme, öğrencilerin kolayca izleyebileceği ve anlaşılır sorular oluşturabilme, amacı açısından açık ve net sorular hazırlayabilme, kilit sorular oluşturabilme, cevap bekleme ve dinleme sürelerini ayarlayabilme, öğrencileri soru sormaları konusunda güdüleyebilmek için uygun teknikleri kullanabilme, soruları öğrenci düzeyine göre desenleyebilme gibi konulardaki yeterlilikleri artırılarak öğrencilerin bilimselliğe dayalı kuşkuculukların geliştirilmesi temel amacımızı oluşturmuştur. Böylece eğitim ve öğretim ortamında soru yağmuru, odaklayıcı, destekleyici ve irdeleyici soru sorma becerisi gelişmiş öğretmenlerle dershane ortamında tartışmaya zemin oluşturularak öğrencilerin sorgulayıcı ve eleştirel bir kişilik özelliği kazanmalarını sağlayacak öğretmen tutumları geliştirilmiştir. Ölçme ve değerlendirme. Ezbersiz eğitimin bir diğer unsuru da tek doğru cevaplara dayalı kesinlik prensibi dışında bir ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturmaktır. Bu maksatla sınavlar bilgi düzeyindeki davranışlardan ziyade kavrama, analiz, sentez ve uygulama düzeyindeki davranışları ölçebilecek şekilde düzenlenmektedir. Buna yönelik olarak açık uçlu durumsal soruları esas alan sınavlar uygulamaya konmuştur. Bu sistemde ölçme ve değerlendirme açısından öğretmenlerin sorumluluğu sadece soru bankasına soru hazırlamaktır. Gerek test tipi gerekse açık uçlu metin tipi sorular öğretmenlerce hazırlanarak, özel olarak geliştirilmiş olduğumuz kodlama sistemiyle kodlandıktan sonra bankaya teslim edilmektedir. Sınav bukletlerini hazırlama ve değerlendirme işlemi ise soru bankaları sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Belli oranlarda %30 ham ve denenmiş %70 sorudan oluşan sınav bukletlerinin sınav anına kadar işlenmiş ünite ve konulardan seçilen %20'şer kolay ve zor, %60 da orta güçlükteki sorulardan oluşturulması esas alınarak soru bankalarınca hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Sınav sonrasında sonuçlar bilgisayar ortamında değerlendirilmekte, ayrıca soruların geçerlilik, güvenilirlik ve ayırt edicilik gibi özellikleri de analiz edilerek, bu açılardan yetersiz olan soruların öğretmenlerce geliştirilmesi sağlanarak, böylece kaliteli sorulardan meydana gelen bir arşiv oluşturulması esas alınmaktadır. Sınav sonuçlarının daha önce de uygulandığı gibi bilgisayar ortamında değerlendirilmesi nedeniyle ayrıntılı analizler yapılarak geri besleme gerektiren ünite ve konular öğrenci bazında belirlenebilmekte. Böylece geri beslemeye ilişkin veriler elde edilirken aynı zamanda öğrencilerin sergilediği performans da belirlenerek öğretmenle öğrenci arasındaki iletişimin düzeyi not korkusuna dayalı olmaktan kurtarılmaktadır. Psikolojik danışma ve rehberlik. Öğrencilere yönelik önlemlerin başında psikolojik danışma ve rehberlikle lider danışmanlığı faaliyetleri gelmektedir. Bu kapsamda, öğrencilerimizin kendilerini fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal yönden tanımalarına, bu sayede etkin ve doğru kararlar vererek her yönden sağlıklı ve uyumlu birer kişilik özelliği kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri etkin bir yapıya kavuşturulmuş, bu paralelde lider danışmanlığı hizmetleri organize edilmiştir. Psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetleri kapsamında okul rehberlik servisleri işlevsel bir yapıya kavuşturularak her sınıfa bir rehberlik uzmanının hizmet vermesini sağlayacak teşkilat yapısı oluşturulmuştur. Bu yapı içerisinde konuya yönelik her türlü psikolojik ölçme aracından istifade edilerek her bir öğrenci ile ilgili olarak gereken bilgiler elde edilmekle birlikte, bu bilgiler gerek bireysel gerekse grup bazında yapılan danışma süreçleri sonunda elde edilen bilgilerle desteklenmektedir. Ayrıca öğrencilerin daha yakından tanınmasına katkı sağlaması amacıyla yaklaşık 24 öğrencinin sorumluluğunun kendisine verildiği sınıf öğretmenlerinden de istifade etmek suretiyle rehberlik kısımlarıyla koordineli bir şekilde elde edilen bilgiler, gizlilik ilkesine sadık kalınarak bilgisayar ortamında muhafaza edilmekte ve ihtiyaç duyulduğunda bu bilgilere başvurulmaktadır. Buna ilaveten, organize edilen lider danışmanlığı hizmetleriyle öğrencilerimizin ilk amirleriyle yakın ve samimi bir iletişim kurarak her türlü duygu, düşünce ve sorunlarını rahatlıkla aktarabilecekleri ortamlar yaratılması esas alınmaktadır. Okullarımızda vermekte olduğumuz psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sistem yaklaşımı dahilinde yürütülmekte, öğretim başkanlığı, öğrenci amirliği ve rehberlik kısmınca öğrenciye ilişkin elde edilen her türlü bilgi sisteminin girdilerini oluşturmaktadır. Bu girdilerin elde edilmesinde özellikle rehberlik kısmınca uygulanan test ve anketlerden ağırlıkla istifade edilmekte. Bu amaçla sosyokültürel özellikler anketi, otobiyografi ve uyum anketi, sosyometri, kimdir bu, kendini değerlendirme envanteri gibi psikolojik ölçme araçları her öğrenciye belirli periyotlarla uygulanmaktadır. Bunlarla birlikte ihtiyari olarak uygulanan Minnesota kişilik envanteri, Hacettepe kişilik envanteri, kişilik testi, kime göre ben neyim, ben kavramı tekniği, kişilik geliştirmede iç gözlem tekniği, Cornell Index kişilik testi, sosyal uyum envanteri, cümle tamamlama testi, gözlem tekniği, zihni başarı testi, temel kabiliyet testi, Beck kaygan envanteri, tutum ölçeği gibi ölçme araçlarından da ihtiyaç duyulması halinde istifade edilmektedir. Psikolojik danışma ve rehberlik sisteminin süreç bölümünde ise öğretim başkanlığı, öğrenci amirliği, rehberlik kısmı ve sağlık kısmı ile dönüşümlü olarak değerlendirilen ve her şube için haftada bir saat olarak planlanan rehberlik saatlerinde ilgili kişilerce öğrencileri ilgilendiren birçok konuda bilgiler verilerek öğrencilerle görüşmeler yapılmakta, bu yolla konulara yönelik girdi oluşturacak bilgiler elde edilmektedir. Süreç içerisinde danışmanlık faaliyetlerine büyük önem verilmekte ve etkinlikler psikolojik danışma ve lider danışmanlığı olarak iki boyutta sürdürülmektedir. Bu danışma süreçlerinde öğrenciler gerek periyodik gerekse ani olarak danışmalara alınabilmektedirler. Periyodik danışmalar yoluyla her öğrencinin mutlaka bu süreçten geçmesi sağlanarak rehberlik kısmına yardım için başvuran öğrencilere karşı arkadaşları arasında oluşabilecek olumsuz tutum ve yaklaşımların önlenmesi amaçlanmakla birlikte, bu sayede rehberlik hizmetleri de tanıtılarak öğrencilerin bu sistemden benimseyerek yararlanmalarını sağlayacak zemin oluşturulmaktadır. Ani danışmalar yolu ile de sorunlu öğrencilere derhal yardım sağlanması amaçlanmakta, bu danışma talebi öğrenciden gelebileceği gibi öğrenciye doğrudan ilgili personel tarafından da yapılabilmektedir. Gerek psikolojik ölçme araçları, gerekse rehberlik saati etkinlikleri, gerekse belirtilen danışma süreçleri sonucu elde edilen bilgiler bireysel düzeyde de değerlendirilmekte, gerekli tedbirler zaman kaybetmeden alınmaktadır. Bu sayede rehberlik sisteminin çıktısını sağlıklı, kendini ispatlamış, kişiliği gelişmiş öğrenciler oluşturmaktadır. 8. ayrımın sonu, sayfa 107.